Ayrım 8, sayfa 97. Gözlerinde canlanan savaş anılarını tamamlıyordu Gazi Osman Paşa Marşı. Hakkıydı bu. Daha neler hakkıydı. Savaş baştan canlanmaya başladı anısında, bir bir. Bunları çoktan unutmuştu. Marşı bile. Ama şimdi birden her şey kapalı bir kapta tutulmuş da iyice kabarmış bir maya gibi taşıveriyordu. Gözlerinde iki damla yaş vardı Süllü'nün. Beyaz sakalını gıdıklayarak ta ucuna dek iniyordu. Başını salladı Süllü, burnunu çekti sesli sesli. Eli tabakasında dalıp gitmişti. Açtı tabakayı, düşman subayının açık mavi gözleriyle karşılaşmaktan ürkermiş gibi gözlerini yumdu. Bir kağıt ayırdı paketten, bir tutam tütün aldı, aceleyle kapadı tabakayı. Davul sesi yaklaşmıştı, zurna duyulmaya başlamıştı artık. Savaş havaları vuruyordu. Yanılmamıştı Süllü, yanılmamıştı eskiler. Yine bir savaş vardı anlaşılan. 35 yılı geçmiş olmalıydı o ilk çağrıdan. Belki de daha fazla. Unutulmuştu savaş öyküleri artık. Anılmaz olmuştu. Neden demişler su uyur, düşman uyumaz diye. İşte tam her şey unutulurken yeniden vuruvermişti davullar. Geliyorlardı. Yine asker takacaklardı arkalarına. Yine savaşa gidecekti Anadolu yiğitleri. Genç olmalıydılar ki 35 yıl önce Gazi Osman Paşa'nın buyruğunda vuruşan Süllü şimdi o günlerin yaşında olacaktı ki o zaman kavuşamadığı şehitliğe şimdi kavuşsun. Kim bilir ne günahları işlemişti geçen 35 yıl içinde. Bunların tümünü bir çırpıda bağışlatıversin Tanrısına. Bir çırpıda ulaşıversin bir ömür boyu ulaşmaya çalıştığı cennete. Geçmişti. Tanrı ona böyle bir rütbe vermemişti vaktiyle. Şimdi ise yolda kalırdı artık. Ulaşamazdı savaş alanına. Davullar yaklaştı, ses hemen yanlarında yankılandı. Köylü kaç zamandır dizelenmiş, bekliyordu onları. Halil Ağa topluluğun en önündeydi. Bir yarım ay çizdi köylüler, üç kez indi tokmak davula, sonra sustu. Bir adım attı çığırtkanı, sanki köylüler uzağındaymış, sanki duymuyorlarmış gibi sesinin tüm gürlüğüyle bağırdı. Ey ahali! Ve anlattı padişah buyruğunu. Düşman kıyama kalkmıştı yine. Dersini vermek gerekliydi. Balkanlar kaynıyordu. Balkan Savaşı bir iyice kızışmış, Balkan ulusları baş kaldırmıştı Efendimiz'e. Osmanlılık tehlikeye girmiş, iş Efendimiz'in kullarına düşmüştü. Gün bugündü işte. Asker toplamaya gelmişti. Gönüllüler istiyordu. Şehitliğe, gaziliğe aday olanlar düşsündü arkasına. Ses etmedi köylüler. Süllü ellerini açtı, biraz önce yeniden yaşadığı anıların etkisiyle kelimeleri sıraladı bir bir. Davransınlardı. Din işiydi bu iş, devlet işiydi. Madem bir görev düşmüştü onlara da, kaçırmasınlardı fırsatı. O kaçırmıştı. Bir türlü şehit olamamıştı. Ama içlerinden biri bu yüce mertebeye bir ererseydi tüm köyünü kurtarmıştı. Çoluğu, çocuğu, hayvanı haşadıyla. Süllü sözünü bitirmişti ki Karayakoğlu dikildi. Gözlerini gezdirdi yiğitlerin üstünde. Sonra parmağını uzattı. Hasan'ı, Çopur'un Osman'ı ve Tımar'ın Kerim'i ayırıverdi. Kayalar Köyü'nün gönüllüleri bunlardı işte. Köylünün kurtarıcısıydılar. Yatıp kalkıp dua etsinlerdi ağalarına, onları görevlendirmişti köyün kurtarılmasına. Üçü de şehit olsalardı, tüm köyü cennete götürmeye yeterdi şefaatleri. Daha ne isterlerdi? Önlerinde öyle bir olanak açılmıştı ki, şehitlik de bunun adı. Bir büyük ödev, bir büyük ündü. Köylüye kalsa tümü gitmek isterdi. Tümü gönüllü çıkardı. İpten hiç sesini çıkarmayan yiğitler öyle diyorlardı şimdi. Ben isterdim diyorlar. Ağa beni seçmiş olmalıydı ki. Bir hıçkırık tıkadı nefesini satının. Davul sesine kadınlar da koşmuşlar, erkeklerin ardında dizelenmişlerdi. İlk kutlama kadınlardan geldi. Satıyı, Hasibe'yi, Kadriye'yi kutladılar. Kocaları öyle bir büyük işe gidiyordu ki ne denli övünseler azdı. Onların yerine olmak isterlerdi. İsterler miydi gerçekten? Hasibe kıvançlıydı. İstemiyordu Osman'ı. Zorla vermişlerdi. Beşik nişanı demişti babası. Ben sözümden dönmem. Onun için gebereceksin ama gideceksin Osman'a. Bir halt edeyim deme sonra karışmam. Baba zoruyla evlenmişti. Büyüklerinin kahrına çekiyordu Osman'ı. İçinden dua etti Halil Ağa'ya. Tanrı'ya da. Dilerdi ki, utandı sonra, kızardı. Bir kötülüğü yoktu Osman'ın. Isınamamıştı, ısınamadı diye suçlu değildi ki. Hem savaştı bu, belli etmemeliydi. Yazgısına katlanmasını bilmeliydi. Tanrı onu Osman'a kısmet kılmasaydı babasının direnmesinin mümkünü mü vardı? Yazgısıydı bu onun ama kararlıydı. Osman gider gitmez çopurlardan babası evine taşınacaktı. Hele bir gitsindi. Anasına anlatacaktı durumu, sonra doğru oraya. Kadriye hıçkırığını yeniledi satının. Bir başkasını seçmeliydi ağa. Etmemeliydi bunu onlara. Etmişti. Katlanacaktı artık. Yiğit Kerim'i savaşa gidecekti. Gitsindi. Ayrılacaktı ondan. Madem cennet vardı ucunda. Vardı ya, sıcacıktı nefesi Kerim'in. Güçlüydü kolları ve taş gibi sertti göğsü göğsünü ezerken. Cennetteydi onlar. Hasan ve Satı hem de Kevser şarabına en yakın olan yerindeydiler cennetin. Yatsı namazı biterken başlardı yaşamlarındaki cennet. Sabah ezanı okununcaya. Başkasını istemiyordu Satı. Bir kadın için bundan daha büyük bir mutluluk olamazdı. Kollarının arasında Hasan'ı vardı gece boyunca ve karnında onun tohumunu taşıyordu gündüzleri. 6 aylığı geçmiş olmalıydı. Öyle de ağırdı ki kıpırdanışlarını duyuyordu. Bir yeni canın yaşam kavgasını hissediyordu ana teni. Hasan da o da farkındaydı bunun. Okşuyordu oğlunu. Evet, oğlan olmalıydı bu. Bu kadar kıpırdak olduğuna göre kız değildi, olamazdı. İşte şimdi bir karanlık çöküyordu aralarına. Birden cehenneme çeviriyordu bu cennet yaşamı. Görüyordu ağa, karnının şişliğini, yakında ana olacağını görüyordu işte. Bu seferlik bağışlayabilirdi onu. İyiydi. Çıksa şimdi, dese ki ağam, yiğit ağam, değiştir benim efemi, yollama uzaklara. Hele bir oğlumuz doğsun, biraz büyüsün. Madem şehitlik bu kadar iyi, bu kadar yüce, işte yiğit dolu sende. 7 tane oğlun var. Benim efemle yaşıt olanı, küçüğü, büyüğü var. Onlardan birini ver. Ver ki bütün kara ayak sülalesini kurtarsın. İlk tokadı efesinden yer. Onu okşamaya kıyamayan efesi ağzının tam ortasına yapıştırır tokatı töreye karşı geldiği için. Töreleri yıkmak kimin haddine ki? Ama neden? Neden onun efesini gönderiyorlar? Garip o. Bir yetim garip. Satı da öyle sayılır. Titreyip duran bir babası var tümü. Ne olur bağışlasalar onları birbirine. Hem sevdalı onlar. Dağlara, ovalara öykü olan bir sevdanın mutluluğundalar. Bıraksınlar. Bıraksınlar da bu mutluluğu sürdürsünler biraz. Hak mıdır, reva mıdır 6-7 aylık evli bir yiğidi kolundan tutup yitikliğe sürmek? Savaş bu. Gidenlerin çoğu dönmez. Diyelim ki döndü. Diyelim ki Tanrı'nın büyük armağanıyla tek sıyrık almadan geldi süllü dayı gibi. Yıllar sürer yine de. Yıllar boyu sevdalısından ayrılmak kolay mı bir sevdalı için? Ağa kendisi dayanabilir mi buna? Dayanamaz. Ama bildiğinden geri durmaz. Yitti Hasan'ı, bilmeli bunu. Hem de iyi bilmeli ve alıştırmalı şimdiden kendini. Yoksa yaşamı kararır. Kaç kez anlattı süllü, bir masal olarak kaç kez yaşattı 93 savaşını. Nasıl ölüyormuş insanlar, nasıl sapır sapır kırılıyorlarmış kurşun yağmurunun önünde. İşte şimdi efesi de bu kurbanlıklardan. Utanmasa, tüm köylü sarmış olmasa onların çevresini, alanda sarılı verecekti. Gitme efem diyecek, sakın gitme, el ele verelim, kaçalım bu köyden. Seni benden almak istiyorlar, amaçları bu, dinleme onları sen. Cennet bizim yaşantımızdan daha iyi olamaz, inanma. Sonra bir öykü geldi aklına. Devri Saadet'te de böyle olmuştu. Bir kadın çok sevdiği oğlunu savaşa götürmesin diye yalvarmıştı Efendimiz'e. Yalvarmış, o da yufka yüreğinin gereği götürmemişti. Savaştan dönünce bir de baktı ki kadın, tüm gidenler sağ ama kendi oğlu, onlar gittiğinin ertesinde ölmüş. Tanrı'nın yazdığından fazlası olmaz. Eğer alnında varsa, şehitlikten mahrum kalır kişi. Oysa gitseydi savaşa, şehit olacaktı. Hesapsız, sorusuz cennete gidecekti. Ya yine öyle olursa, ya başına bir iş gelirse, diyebilir mi bunu, cesaret edebilir mi? Bir söylese mi, hiç olmazsa süllüye. Söyleyemez, yanar işte böyle, ağlar sadece. Ona bile karışıyorlar, ağlamasına bile. Süllü kaşlarını çatmış, sert sert bakıyor. Azarladı sonunda, kızım Satı, dedi, neden ağlıyorsun? Eğer üzünçse ağlamanın nedeni, hemen sil gözyaşlarını. Askerin ardından ağlanmaz, tekinsizlik getirir gözyaşı. Yok kıvançsa, o zaman ağla, Tanrı mutlaka hayır verir. Ağlatmıyorlardı bile kanasıya. Kuruyuverdi gözleri. Demişlerdi canım Satı, yüreklilik de Hasan'dan geri kalmaz demişlerdi. İşte bak, ağlamıyor. Onlara öyle gelmiş olmalı. Hiç ağlayan bir kadın böyle kolay susuverir miydi? Ağlamayacaktı asker arkasından. Gülüp oynayacaktı. Dizlerinin bağı çözülse bile su dökecekti yol boyuna. Tez gitsin, tez dönsün umuduyla. Baksana davullara. Baksana zurnanın kıvancına. Ağlanacak gün mü? Din günü bugün. Belki şehit karısı olacak, belki gazilik beratını paylaşacak kocasının. Üzülmesin hiç, tasa etmesin. Devlet askerine nasılsa iyi bakar. Hemen gitmeleri gerekti. Onlar yola düşsünlerdi. Çığırtkan Avra'ya kadar daha uzanacaktı. Şube başkanı bekliyordu tümünü. Bekletmesinlerdi. Yürüdü Hasan, ardına düştü Satı. Damlarına vardılar. Bir çelik grisi gelip çakılmıştı Hasan'ın gözlerine. Oradan Satı'nın yüreğine aktı. Güçlendi Satı, korkmuyordu Efes'i. O da korkmamalıydı. Bakışlarında bu buyruk vardı Hasan'ın. Madem öyle istiyordu, dediği gibi olsundu. Bohçasını hazırladı, ibrişim gömleğini, çakşırını, cepkenini değiştirtti. Yeni gitmeliydi askere. Ölüme gider gibi değil, toya, düğüne gider gibi gitmeliydi. Ellerini tuttu Hasan, bohçasını koltuğunun altına kıstırdıktan sonra gözlerine baktı. Satının gözlerinde çelik grisi balkımayı görünce güldü. Oğluma iyi bak, dedi sonra. Döndü. Davulun sesi, dağ, gönüllülerin ayak tıpırtıları yamaç yönünde uzaklaştı. El salladı köylüler, su döktüler. Ve kendi aralarında 93 savaşını masallaştırmaya başladılar. Dizlerinin üstüne çöktü Satı. Bir gün gibi geçen 7 ayın anıları canlanıyor başında. Ağlayabilir artık. Damındaki kimsesizliğine hıçkırıklarını yoldaş edebilir. Köylüsü eski savaşların anısında şimdi. Unuturlar onu. Unuttukları için de akşama değin arayıp soran olmaz. Hasansız bir gece geçirecek bugün, yatağında yalnızlığı yoldaş edinerek. Alışmadı buna, hiç hazırlıklı değil. Durmadan kararıyor damın içi. Çevresinde bir perde oluyor ışıksızlık. Gözlerindeki buğu yaş haline geliyor. Elleri dizlerinin üstünde. Gören namaz kılıyor sanır ama değil. Kıblesi Efes'inin gittiği yön, tam tersinde Kabe. Hemen anlar bakan, hemen verir hükmünü. Nasıl yanıyor içi, nasıl bir tedirginlik sarıyor tenini. Hasan yok, tüm düşünceler buraya gelip dayanıyor. Eski maniler, ilk türküler geliyor aklına. Kolay bizimki demişti, sevdalandık ve hemen ardından kavuştuk birbirimize. Belki o zaman beklemek daha kolay gelirdi. Oysa şimdi... Şimdi sevdanın üstüne bir istek, bir alışkanlık çöreklenmişti. Erinin tatlı mırıltıları, uzun okşayışları ve kollarının uzunluğunca sarmayan sevda kemendi yoktu artık. Birer yankıydı bunlar, belli belirsiz birer düş. Ya bir de dönerse geri, bir gazi olarak, süllü gibi, işte o dönmüştü ya, bunca bekleme, bunca özlemi dindirseydi yine. Bir alaz olurdu ikisi de, daha karşıdan tutuşan sönmez bir alaz. Kaynaşır, birlikte yücelirlerdi göğe doğru. Öyle değil miydiler? Böyle bir yaşam kurmamışlar mıydı kendilerine, Hasan ve Satı? Köyü üstüne sessizlik örtüsünü çeken geceyle birlikte, bir başka dünyanın insanları olmuyorlar mıydı? Nefes nefese bir yaşantının içinde unutmuyorlar mıydı kendilerini? Unutuyorlardı. Tanrı çok görmüştü bunu onlara. Zaman zaman eridikleri sevda ateşinden onu unuttukları olmuştu galiba. Hatırlatıyordu. Biri savaş içinde, ateş altındayken, diğeri yiğidini ansıyan bir yalnızlığın soğukluğunda hep beni düşünsünler istiyordu, kim bilir. Ama onları birbirine düşüren Tanrı değil miydi? İçlerine sevdayı salan, sonra Kayalar Köyü'nü mutluluk türküsünde oyuna kaldıran, 7 ayı doyumsuz bir küçük zaman bölümüne indirgeyen. Nedendi şimdi ayrılık? Nedendi bu itiklik kuşkusu? Bir gereği mi vardı? Düşünüyordu, düşünüyor, düşündükçe artıyordu içinde yankılanan tekinsiz uğultu. Yanaklarının alı kızıla dönmüştü. Kalkık uçlu küçücük burnunun iki yanından akan yaşlar ıslak bir yol çizmişlerdi bu kızıllığın üstünde. İlkin Dudu geldi. O nasıl oturuyorsa öyle oturdu karşısına. Kızım diye başladı söze. Duyuruncaya kadar bir şeyler anlattı. Eski savaşlardan, yiğitliklerden, şehitliklerden söz etti. Er avratına yakışanı, yakışmayanı anlattı. Duymuyordu Satı, duymazdı. Şimdi o Efes'iyle konuşuyor olmalıydı. Ama yıkmamalıydı kendini, salmamalıydı. Gelirdi gör bak, Hasan gibi bir yiğit kolay yitirilmezdi. Ardından Kesimoğlu geldi. Kamburu daha artmıştı. Ayaklarındaki güç iyice azalmıştı. Kapıdan girdi, köşedeki mindere çöktü. Acıyla baktı kızına, acıyla baş salladı. Kış son günlerinin gücünü sürdürüyordu daha dağda. İnadoğlu'nun Meryem'i çıka geldi. Ama eve almadı İnadoğlu. "Benim öyle kızım yok," dedi. Satı yoldaşsızdı. Dudu teyzesi, babası kaç kez demişlerdi birlikte oturalım diye. Razı gelmemişti. Meryem biraz büyüktü Satı'dan ama akran sayılırlardı. Evleri komşu olduğu gibi Kesimoğlu'yla İnadoğlu'nun da yakın akrabalıkları vardı. Köyün içinde babası evinden kovulmuş kalınca Satı'nın yanına sığındı, yoldaş oldu. Haklıydı İnadoğlu. Yerden göğe de haklıydı. 2 yılı geçiyordu Meryem kayıplara karışalı. Belki de 3 yıla yaklaşıyordu. Tosuncukların Musa'sı istemişti. İnadoğlu kayıl olmuş, Meryem diretmişti anasına. Güzel kızdı Meryem de. Pembe yanakları, hokka ağzı, kiraz dudakları vardı. Tuğrasının altından fışkıran kıvırcık siyah saçlarıyla duru, beyaz teninin kaşıtlığı göz alıcıydı. Musa, Meryem sayıklar olmuştu birden. Sayıklardı, kel değildi, kör değildi ama almamıştı gönlü Meryem'in. Varmam demişti. İnadoğlu'na inattı bu. İnadoğlu'nun kızının inadı. Tam bulmuşlardı birbirini baba kız. O verdim keserim etlerini yine Musa'yla everirim onu diyordu. Öteki gönlüm almadı bir kez varmam. 2 yıl kadar önce yine ovaya inmişlerdi. Orada bir ovalıyla uyuşmuş Meryem. Kayboluvermişti bir iz bırakmadan. Anası yollara düşmüş başını taşlara vurmuştu. Babasıysa hemen silmişti defterinden. Hala yürüyor öfkesi. Her ovaya inişinde Topal Ali'ye yalvarırdı anası zavallı. Ali Efem derdi, benim yiğit Ali Efem, bir sor soruştur ha, bir araştır yöreyi, belki bir iz, bir ses duyar bulursun ha. Köylünün tümü kızıyordu Meryem'e, etmeyecekti, dağlıydı o, dağ insanıydı. Bir kez inadı bile tutsa dağlar gibiydi inadı, doğru ve dimdik. Ovalı öyle değildir ki, ovalı kalleştir, ovasının havası gibi. Nasıldır ovada hava? Bir bakarsın günlük güneşlik, her taraf yanıyor sanırsın. Bir de bakarsın ki dönmüş, bir yağmur, bir rüzgar, peremperem oluyor ortalık. Ovalı da böyledir işte. Bir bakarsın dolanıyor yörende, canım ciğerim diye. Sonra değişivermiş, kaşları çatılmış, bir öfke küfürleşmiş ağzında. Şaşırırsın. Haydi danışıklı bir iş olsa, tutulsa ovalı da, babasından, anasından, köyün kocalarından törelere göre istese, düğün dernekle olsa bu iş belki yılar, korkar dağlılardan ama kendi gönlüyle gideninde ne yüzü olur ki efesi bile olsa ovalıya karşı. Bir kış bunları konuşmuştu köylü. Pişman olacaktı Meryem. Pişman olacaktı ya, İnadoğlu defterinden silmişti onu. Bakmayın karısının Topal Ali'ye yakarmasına. Ne olsa ana, ana yüreği. Tanrı kedileri köpekleri ana etmesin. Kızı büyüse de sözünü dinlemeyip bir yabana avrat olsa da sevgisi yitmez anasının. Topal Ali bunu bildiği için başını sallıyor, inat karısına olur diyor. Bakarım ovalları bir soruştururum. Eğer bilen gören varsa gider hatırını da sorarım ovaya inmişken. Sana haber getiririm. Tasa etme, sıkılma sen. Ama her keresinde de boş gözlerle bakıyor, bulamadım be bacım deyip çıkıyordu işin içinden. Biliyordu kadın. Bilme mi? O da kızanlar arasındaydı kızına. Kızanlar arasındaydı ya ses etmiyordu yine de. Kocası duymuştu sonunda yakarışlarını. Çeneni kırarım demişti. Bir daha kızından haber sorarsan çeneni kırarım avrat senin. Bana inat mı yapıyorsun? Ovalı gençti, yiğit görünüşlüydü. Üstelik bandırmacıydı. Usta bağcılar arasında sayılıyordu sözün kısası. Dağ köylüler açık yürekli olduğundan hemen öğrenmişti Meryem'in öyküsünü. Sonra kesiciye ayırmışlardı Meryem'i, istemese bile. Süllü öyle demişti. Bandırma tahtaları dolduğunda göz süzüyordu ovalı. Sonra çevresinde dönenmeye başladı ve öğleyin köylüleri bağ içine girdiklerinde sokuldu yanına. Meryem daha ilk dönemlerde ılık ılık bakmıştı. Çokakların arasında baş başa kalınca tüm ürkekliğini yitirdi. Göz süzmesi, gerdan kırması daha bir belirginlik kazandı. Laf attı ovalı, güldü Meryem. Kesiciler paydos ettiğinde tahtaların üzerine bir sıra daha üzüm attı. Ağırdan almıştı. Onlar çay içine doğru inerlerken ancak bitirebilirdi Meryem işini. Öyle oldu. Tekrar sokuldu, gözlerinin içine bakarak köyünü, tarlalarını anlatmaya başladı. Dinledi Meryem, başını salladı. Tarlalar garipliğe, yalnızlığa dönüştü. Meryem gibi bir avrada olmalıydı ki çalışkan, güzel, tuttuğu işi koparır cinsinden. O zaman ekinleri olurdu adam boyu. Damında çocuk sesleri cıvıldaşırdı. Biliyordu durumunu. Musa, yavuklusu vardı, olsundu. İşler tükenmek üzereydi işte. Vurur gelirseydi onunla, razı olursaydı bir ovalı yaşamını sürdürürdü. Yeter ki eh desin, yeter ki kayl olsun. Ova yönünde yitiriverirlerdi. Hemen nikahlanır, avradı olurdu onun. Bulamazdı kimse. Bulsalar bile köylüsü gelinini kaptırmazdı dağlılara. Kendi bilirdi yine. Razı gelmezse Musa bekliyordu güzün onu. Çalıştığı çeyize gidecek, gelecek yıl Musa'nın karısı olarak inecekti ovaya. Ama bir de kendisiyle gelirse artık ova işi yok. Başkasının bağında ellerini patlatarak üzüm sermeye paydos. Hanım olacak. Kendi tarlasının, kendi damının hanımı. Kendi emeğini kendine harcayan bir ovalı olacak. Beşi bir yerdeler takacak duru gerdanına, kınalar yakacak ince parmaklarına. Ve salt kendine çalışacak bundan böyle, bir de efesine. Düşünsün, yarına kadar bir iyice düşünüp kararını versin. Eğer olumluysa kararı, yarın daylar dayları söylesin kuşluk vakti. Anlar o, anlar ve gerekli düzeni tutar iş bitinceye. Sabahtan başladı Meryem türküye. Artık ağzı durmuyordu. Ovalı yayıldıkça yayılmıştı keyfinden. Olmuştu bu iş. Dağ kızı götürecekti köyüne. Kekikler gibi kokulu, böğürtlenler kadar tatlı bir karısı olacaktı. O da türküler ekledi Meryem'in türkülerine, sevda üstüne. Ovalıydı, ovalıydı ya, biliyordu törelerini. Bir dağlı gibi türkü okuyordu o da. Kıvançlıydı Meryem. Bir ovalıyı hamur gibi yoğurmuştu sevdasıyla. Bir dağlı gibi düşündürmüştü sonunda. Kim bilir nasıl mutlu olacaktı. Daha şimdiden dağ yiğitleri gibi türkü okumaya başladığına göre sonraları ne olurdu? Bu düşüncelerle kıvancına kıvanç katarak günleri bitirdi Meryem. Köye dönüş hazırlığı yapılırken o da bohçasını hazırladı. Köylüleri köy yolunda iz bırakırlarken Meryem çoktan ovalının türkülerinin ardına düşmüştü. Biliyordu babasını, aramazdı. Madem kızı sözünü tutmamıştı, siler atardı evlatlıktan. Öyle yapmıştı.